Yakup 4. bölüm 10. ayette Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir diyor. Sizi yüceltecektir. Günümüzdeki sorun bu. Akıllı olduğumuzu düşünüyoruz. Güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Yetenekli olduğumuz kanısındayız. Hatta iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Tanrı bizde iyi hiçbir şeyin olmadığını söyler. İyilik konusunda Tanrı'yı kendimize çekebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Onu bize yaklaştıran bizim büyük ihtiyaçlarımızdır. Kendimizi alçaltmaya istekli olursak o bizi yüceltecektir. Bir keresinde can kurtaranlık yapan birisini izledim. Boğulmakta olan birini kurtarmaya çalışırken onu yumruğuyla devirdi. Bu davranışını da şöyle açıkladı. Boğulan adam çırpındığı için ona yardım edemiyordu. Ve adamın çırpınmaktan vazgeçmesi gerekiyordu. Bizim de bazen vazgeçmemiz için Tanrı'nın bizi yumrukla devirmesi ve kontrolü ele geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yakup 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşlerini yeren ya da yargılayan kişi yasayı yermiş ve yargılamış olur. Yasayı yargılarsan, yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun? Der. Kardeşinizi yargılarsanız, kendinizi yasanın üstünde görerek yasayı çiğnemiş olursunuz. Başka bir deyişle siz kendinizi yüceltirsiniz. Böyle konuşmaya başlarsanız Tanrı'nın konumuna doğru gidiyor olursunuz. Kurtarılacak kadar iyiyim. Rab senin kurtarışına ihtiyacım yok. Beni biraz harekete geçir ve ben gelip senin yanına otururum. Ben kendimin kurtarıcısıyım diyen günahkardır. Dostum Tanrı bizzat kendi sözünde kendisinin tek kurtarıcı olduğunu söyler. Sonra yargı kürsüsünde oturup başkalarını yargılayanlar da vardır. Kendini yargılamaz ama başkalarını bu insanlar yargılar. Yakup yargılama işinin Tanrı'nın işi olduğunu söyler. İsa Mesih Yuhanna 5. bölüm 22. ayette Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir der. Oysa bu tavırla bizler Rab İsa'ya sen biraz şöyle dur, sana yardım edeceğim. Yüksek mahkeme olacak ve ben de yargıçlardan biri olacağım diyen bir imanlı durumuna geliriz. Bugün böyle olan pek çok imanlı var. Yakup kendimizi yargılayarak ve alçaltarak ona gitmemiz gerektiğini söyler. Yakup 4. bölüm 13 ve 14. ayetlerdi. Dinleyin şimdi. Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacak, para kazanacağız diyen sizler. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra yitip giden buhu gibisinizler. İşte burada imanların yaptığı başka bir hataya dikkat çekilir. Gelecek için büyük planlar yapmaya bayılırız. Olaylara göre hareket etmeyi öğrenmem oldukça uzun zaman aldı. Normal olarak bazı konuşma tekliflerini çok önceden kabul ederim ama önemli hastalık durumlarında bazı konuşmaları iptal etmek zorunda kaldım. İptal etmekten hoşlanmıyorum ama Rabbin kutsal yazılardaki şu sözü aklıma geliyor. Dinleyin şimdi. Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz ve bir kutsal kitap konferansı yapacağız. Orada harika bir zaman geçireceğiz ve bunun Rabbin isteği olduğuna inanıyoruz diyorsunuz. Yakup tam böyle demedi ama Rabbin sözündeki ayetten ben tam böyle anlıyorum. Yakup yarına ilişkin bilgimin olmadığını bana söylüyor. Yaşamınız nedir ki? Benim yaşamımın sadece bir buğu olduğunu söyler. Bir süre görünen, az sonra görünmeyen olan buharlarsınız. Kış aylarında batı sahilleri çoğu kez sisli olur. Harika bir günde denizin ve gökyüzünün masmavi olduğu bir günde kıyıdan giderek arabanızı sürebilirsiniz ama gecelemek için bir otelde duruyorsanız sabahleyin her şeyin sisle sarıldığını da görürsünüz. Yaşam dağdaki bir sis gibidir, belirsiz ve geçicidir. Tanrı'nın evreninde tanrısız yaşayan bir insanın yaşamı çok büyük bir yenilgidir. Her şey uzun ve faydalı bir amaca hizmet eder. Gökyüzündeki güneşin enerjisi boldur. Biz onun çok azını kullanıyoruz. Ayın da hizmet ettiği bir amaç var. Birçoğumuz o aydan dolayı evlendik. İnsan yalnızca çirkindir diyen bir şairdir. Tanrı'dan uzak olan bir insanın yaşamı kocaman bir başarısızlıktır. İnsan yaşamı o kadar kısa ki pek çoğumuz bu yeryüzünde yaşamayı gerçekten öğrenmeden ölüyoruz. Yakup 4. bölüm 15. ayette Bunun yerine Rab dilerse yaşayacak, şunu şunu yapacağız demelisiniz diyor. Yaşamlarımız Tanrı'nın elindedir. Yakup 4. bölüm 16. ayette Ne var ki şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür diyor. İnsan övünemez, övünürse günah işlemiş olur. Yakup 4. bölüm 17. ayette devam ederek bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur der. Bugün günah işleyip de günah işlediğini bilmeyen pek çok insan var. belirli durumlarda yapılması gereken iyi şeyi biliyorsanız, belirli bir şeyi yapmanız ya da belirli bir davaya yardım etmeniz gerektiğini biliyorsanız ve yapmıyorsanız günah işlemiş olursunuz. Yaşamlarımız kısa ve zamanımızı kinle, kıskançlıkla ve kavgayla geçirmemeliyiz. Bunlar yaşamın ölümcül hatalarıdır. Mesih'e gelip yaşamlarımızı onun önüne getirmeli ve gerçekten yaşamaya başlamalıyız. İsa Mesih Yuhanna 10. bölüm 10. ayette: "Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim" der. Rab size gerçekten hayat olan bir yaşam vermek istiyor. Bugün o yaşamı yaşıyor musunuz? Yakup 5. bölüm zenginlere uyarı niteliğindedir. Yakup'un mektubunda yeri yokmuş gibi görünen ama çok önemli olan bir bölüme geldik. İlk 6 ayetin gelişi güzel okunması Yakup'un zenginlere karşı olduğunu ya da zenginliği bölüşelim gibi bir sosyalist yaklaşım içerisinde olduğu izlenimini verebilir. Ama tam tersinden bakıldığında ve bu ayetlerin dikkatlice okunduğu durumlarda Yakup'un böyle bir öğretide bulunmadığı ortaya çıkacaktır. İmanlara özgürlüğün hayal olduğu, adaletsizlikle dolu bir dünyadaki tutumları ve eylemleri konusunda aslında talimatlar verir. Yakup'un zamanındaki Romalıların dünyası bizim içinde yaşadığımız modern dünya gibi değildi. Yaşam tarzları tamamıyla farklıydı. Yakup'un döneminde orta direk diye bir sınıf yoktu. Çok zenginler ve çok fakirler vardı. O günlerde imanların çoğu çok fakir ve köle olan sınıftan gelmekteydi. Sokaklarda büyük kiliseleri yoktu ve bugünlerde büyük paralar harcayarak büyük kiliseler inşa edenler gibi krallıklar inşa etmiyorlardı. İlk kilise bu tür bir kilise değildi. Kutsal yazarın bu paragraflarına yaklaşırken Yakup'un zenginleri suçlamadığını ve kınamadığını anlamamız gerekir. Zengin olmak ahlaksızlık demek değildir. Ahlaklı olmak anlamına da gelmez. Ahlaki kavramları yoktur. Kutsal kitap aslında parayı kınamaz. Paranın kirli bir şey olduğunu düşünen pek çok insan var. Paraya siyah akşediyorlar. Kutsal yazılar böyle demez. Kutsal yazılar şöyle der. 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayet. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektiler der. Sorun paranın kendisi değildir. Sorun kadınla erkeğin yüreğindedir. Her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Yakup insanları sırf zengin oldukları için değil, yanlış ilişkiler içerisinde oldukları için kınar. Paraya nasıl sahip oldukları ve paraya sahip olduktan sonra onunla ne yaptıkları konusunda endişelidir. Rab İsa Mesih'in para ve zenginler konusunda da söyleyecekleri vardı. Yakup'un söylediklerini anlamamızda yardımcı olacağını düşündüğüm 3 benzetmeyi bize aktardı. Luka 16. bölüm 19 ila 31. ayetler arasında fakir ve dilenci olan Lazar ile zengin adamın öyküsünü okuruz ki ben bunun gerçek bir öykü olduğunda düşünüyorum. Bu benzetme zengin adamın parasını harcama şekliyle ilgilidir. Gerçekten hayatını yaşıyordu. Dilenci Lazar'ın onun kapısının önüne konması da ilginçtir. Onu oraya kim koymuştu? Bilmiyorum ama bu zengin adam bir şekilde ondan sorumluydu. Ve zengin adam onun kendi sofrasından artan kırıntıları yemesine izin verdi. Zengin adam tantanalı bir hayat sürerken köpekler dilencinin yaralarını yalıyordu. Bu adam böyle zengin oldu ve bir şekilde bu dilencinin durumundan da sorumluydu. Şimdi biri çıkıp nereden biliyorsun diyebilir. Peki bu iki adam ölümünden sonra nereye gitti? Lazar İbrahim'in yanına, zengin adam da cehenneme gitti. Dostum bu bize Tanrı'nın iki adamı nasıl yargıladığını gösterir. Rab İsa Luka 12. bölümde zengin bir adamla ilgili ikinci bir benzetme anlattı. Bu adam büyük ambarlar inşa eden adamdır. En azından onları inşa etme planı vardı. Ne var ki o ambarları hiç yapamadı çünkü öldü. Rab İsa Mesih o adamı zengin olduğu için suçlamamıştır. Bunu ifade ettiği zaman bunu bir olgu olarak ifade etti. Dışarıdan bakıldığında bu adam iyi biri ve dürüst bir yurttaştı. Ancak parayı israf etti. Yaşlılığında çok rahat yaşamak istedi ve sonsuzluğu aklından bile geçirmedi. Rab İsa ona akılsız demektedir. Aslında açgözlüydü ve bencildi. Parasını yalnız kendi için istifliyordu ki ben bunun bir çeşit putperestlik olduğunu söylemek isterim. Tanrı'nın sözünde açgözlülük, putperestlik yani bir şeylere tapınma olarak geçer. Ama bencillik kendinize tapındığınız zaman gerçekleşir. Bugün devam eden büyük bir bencillik ruhu vardır ki bu bir Hristiyan erdemi olarak bile öğretilir. Bize kendimize karşı çok saygılı olmamız ve kendimize güvenmemiz söylenir. Ancak Rab İsa Mesih Yakup mektubunda bensiz hiçbir şey yapamazsınız der. Rab İsa'nın zenginlerle ilgili verdiği üçüncü benzetme de şudur. Haksız bir hizmetkarla ilgili benzetme. Bu benzetmeyle imanların parayı akıllıca nasıl kullanılacakları öğretilir. Tanrı insanı sadece nasıl para kazandığıyla değil, onu nasıl harcadığıyla da sorumlu tutar. Metni incelemeden önce göz önünde bulundurmamız gereken başka bir soru vardır. Yakup'un burada kınadığı zenginler imanlılar mıdır yoksa değiller midir? İçinde Tanrı korkusu olan zenginler mi yoksa Tanrı'yı tanımayan zenginler mi? Bu soruyla ilgili olarak yorumcular arasında bazı tartışmalar ve farklılıklar vardır. Benim kişisel görüşüme göre onların içinde Tanrı korkusu yoktu ve bu konuda çok saygı duyduğum Calvin'in görüşünü benimsiyorum. Thomas Manton Calvin'in yargısını şöyle dile getirir. Bu 6 ayet daha çok bir uyarı ve öğüt niteliğindedir. Elçi onlara ne yapmaları gerektiğini söylemez. Onlara ne yapılması gerektiğini tanrısal bir yaşam sürenlerin baskı altında daha sabırlı olmaları için yüreklendirilmelerini gerektiğini söyler. Elçi yalın bir biçimde bunu ifade etmektedir. Yakup tanrısal bir yaşam sürenlere konuşurken birdenbire tanrısız bir yaşam sürenlere konuşmaya başlar. Aslında konuyu değiştirmez. Halen tanrısal bir yaşam sürenlere konuşur. Zenginlere konuştuğu bu kadar belliyken bu nasıl olabilir? Tanrısız yaşam sürenlere konuşurken tanrısal yaşam sürenlere de tanrısız bir dünyada yaşadıklarını söyler. Tanrısız zenginler bazı zorlukları onların üstüne yiyip onlardan yararlanacaktır ve onlar da bu kötü zenginlerin elinde olacaktır. Rab İsa Mesih bu konuyla ilgili Yuhanna 16. bölüm 33. ayette şöyle der. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Tanrısal bir hayat sürenlerin bu durumlarda sabırlı olmaları gerekir. Burada olmasa bile Tanrı'nın tanrısız zenginlerle sonsuzlukta ilgileneceğini bilmeleri gerekir. Bu bölümün 6. ayetinde açıkça belirtilir. Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz der bu ayette. Tanrı zenginlerin bu eylemini kınar ama bir şekilde onların bu davranışlarından sıyrılmalarına da izin verir ve öyle görünür. Ne var ki sonunda onları yargılayacaktır. Değerli dostum, şu korkunç durumu dile getirmek istiyorum. Cehenneme zengin adam olarak değil de fakir adam olarak gitmeyi yeğlerdim. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki oraya gitmiyorum, çünkü Mesih benim için öldü ve ben de onun sonsuz yaşam armağanını kabul ettim. Davut peygamber kötülük edenlerin zenginleşmelerinden sıkıntı duydu. 37. mezmur 35 ve 36. ayetlerde şu sözleri okuruz. Kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu. Geçip gitti, yok oldu. Aradım, bulunmaz oldum. Davut peygamber Yakup'un verdiği tavsiyenin aynısını daha önceden verir. 37. mezmur 37. ayet. Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, çünkü yarınlar barış severindir. Bu muhteşem bir söylemdir ve o tanrısız zenginden söz eder. Davut peygamber bu durumdan tapınağa gidinceye dek sıkıntı duydu ve sonra Tanrı'nın bu insanlarla uğraştığını gördü. Şimdi üzerinde çalıştığımız metne dönüp Yakup 5. bölüm 1. ayeti okuyalım. Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın der bu ayette. Yakup kendi zamanındaki mi yoksa gelecekteki tanrısız zenginlere mi burada konuşur? Kendi dönemindeki zenginleri uyarır ve bunun herhangi bir gelecekteki zenginlere karşı da uyarlaması bulunur. Yakup bu mektubu İsa'dan sonra 45 ila 50 yılları arasında yazmıştır. Pek çok insan şimdi tarih olarak İsa'dan sonra 60 yılını verir. Tarih ne olursa olsun Yeruşalim'in yıkımı yakın gelecekteydi. Çünkü İsa Mesih'ten sonra 70 yılında Romalı Titus gelip Yeruşalim'i daha önce hiç olmadığı şekilde yakıp yıktı. İmanlardan ve Yahudilerden nefret ediyordu ve bu iki grupta Yeruşalim'de yaşıyordu. İşini bitirdiği zaman geride hiç zengin Yahudi kalmadı. Ya öldürüldüler ya da esir alındılar ve bütün servet ya yok edildi ya da el konuldu. Yakup gelecek olan bu şeylerle ilgili kuvvetli bir ifadede bulundu. Çünkü Rab İsa göğe yükselmeden önce bunun öngörüsünü yapmıştı. İsa Mesih öğrencilerine Luka 21. bölüm 20. ayette, Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır dedi. Bu öngörü İsa Mesih'ten sonra 70 yılında gerçekleşti. Yakup 5. bölüm 2. ayette, servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir der. Mesih'in gelişi ışığında dünyanın bütün zenginliğinin bir hiç olacağı konusunda uyarılıyorlar. Bu o zamanda olduğu gibi bugün de tanrısız bir zengini etkilemeyecektir. Ancak zengin adam kendisi için geleceğin belirsizlik taşıdığını bugün pek çok kişinin anladığı gibi bilir. Her zaman için bir susuzluk, kıtlık ya da depresyon tehlikesi vardır. Bu insanın parayı bastığı günden beri yaşanmış bir döngüdür. Daima iyi yıllar ve kötü yıllar olacaktır. Ülkemizde ve dünyadaki ekonomik krizlerde depresyonu biliyoruz ve bunu defalarca yaşadık. Birçok zengin bir gecede bütün servetini kaybetti. Hali vakti yerinde olan birçok insan birdenbire işçi olarak çalışmaya başladı. Hatta bazıları sokak köşelerinde meyve sebze satıp çalışmaya başladılar. Banka kasalarındaki hisse senetlerinin hiçbir değeri kalmamıştı. Yakup 5. bölüm 3. ayette, altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız der. Yakup altınlarınızın ve gümüşlerinizin pas tutacağını biliyor musunuz diye sorar. Çünkü siz çürüyeceksiniz der. Mesih'in iki benzetmesindeki iki adam gibi olan tanrısız zenginlerin başına gelecek olan yargılama budur. Her ikisi de öldü ve ölüm zengin adamı kesinlikle parasından ayırdı. Zengin biri ölürken aile fertlerinin dışarıda bir odada beklediği söylenir. Avukatla doktor odadan çıkınca ailenin önde gelen fertlerinden biri avukata yaklaşıp ne kadar bıraktı diye sorar. Avukat da hepsini bıraktı. Yanında hiçbir şey götürmedi karşılığını verir. Dostum servet işte böyle paslanıp gider. Bir beyefendi soylu bir adamın muhteşem bahçesinde gezerken sahibine efendim bütün bunlarla cennet soylu ama bunlarla cehennem çok kötü olacak der. Yakup paralarını istifleyen tanrısız zenginleri bu ayetlerde kınar. Altın ve gümüş geçicidir ve paslanacaktır. Bugün bolluk, yarın darlık. Bir adam 1 milyon dolar kazansa bile onunla tatmin olmayacaktır. 2 milyon kazanmak isteyecektir. Deniz suyunu içmek gibidir bu. Ne kadar çok içerseniz o kadar çok susarsınız. Zenginler milyonlarına milyon katıyorlar ama bu onları daha fazla mutlu etmiyor. Zenginliğin boşluğuna örnek oluşturan 2 milyarder adam vardı. Onlardan biri büyük finans imparatorluğu kuran önemli birisiydi. Ama son günlerinde dünyadan elini eteğini çeken hasta bir adamdı. O yıllarda mutlu olmamıştı. Kazandığı o büyük paranın pek bir iyiliği ona dokunmadı. Diğer milyoner ise basına şu beyanatta bulundu. Sadece mutlu bir evlilik için bütün servetimi verirdim. Ne kadar büyük bir dramdır. Değerli dostum, Tanrı dünyaya sunduğu nimetleri ambarlara toplamak için değil, kullanmak için verdi. Mesih'in simgesel öyküsündeki varlıklı adam, tarlalarım bol ürün verdi. Ne yapacağım ben dedi. Çünkü ürünlerimi koyacak yerim yok. Sonra yapacağımı biliyorum dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini kuracağım. Buğdayımın tümünü ve başka her şeyimi de oraya koyacağım. Canıma da diyeceğim ki ey can yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye, iç, mutlu ol. Luka 12. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Ama Tanrı ona, ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğim bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Evet değerli dinleyicim, Tanrı serveti istiflemek için değil, dağıtmak için verir. Mesih'in benzetmesindeki zengin adam eşyalarını ve meyvelerini depolamak için daha büyük ambarlar inşa etmek istedi. Ancak belirli bir miktar yiyebilirsiniz. Belirli bir miktarı içebilirsiniz ve bir seferde bir takım elbise giyebilirsiniz. 1 milyon doları kazandıktan sonra daha fazlasını biriktirmeye başladığınız zaman onlar sadece taş yığını gibidir. Onları yiyemezsiniz, onlarla yapacak hiçbir şeyiniz olmaz. İşte bu nedenle Rab o adama akılsız dedi. Kendi ambarını doldurma yerine gidip başka birinin ambarını doldurmalıydı. Biliyor musunuz, Batı ve Amerika'da bazen çiftçiler meyve fiyatlarını yüksek tutmak için meyve ve sebzelerin bir kısmını imha ediyorlar. Bazen de tonlarca ürünü yok ediyorlar, yakıyorlar ve bozuyorlar. O meyvelerden yararlanabilecek pek çok yoksul insan var. İşte insanın tutumu budur. Daha yüksek, daha çok para kazansınlar diye elde olan tonlarca sebzeyi, meyveyi imha ederler. Diğer yandan bir sürü insan açlık ve yokluk çeker. İşte Tanrı'nın sözünü yargıladığı zenginler böyledir. Yakup aynı zamanda imanların bu alanda dikkatli olmaları gerektiğini söyler. Duyduğum iki küçük öyküyü size aktarmak isterim. Sabırsız bir genç, ben şimdi yaşıyorum ve iyi vakit geçirmek istiyorum. Bundan sonrası henüz burada değil der. Aklı başında bir arkadaşı da ona hayır, sadece ilk kısmı burada, ikinci kısmının sonrasının ilk kısmıyla ilgisi olacak mı diye merak ediyorum der. Agnostik, başka deyişle inancı olmayan ve Tanrı'ya inanmadığıyla övünen bir çift yöresindeki gazeteye şöyle bir mektup yazmış. Efendim, benim tarlalarımın biriyle bir deney yaptım. Pazar günü kullukla işledim. Pazar günü ektim, pazar günü geliştirdim, pazar günü de kestim. Pazar günü ambarıma getirdim. Evet, yayımcı bey, sonuç nedir? Bu Ekim ayında metrekareye göre komşumun her birinin aldığı üründen daha çok tahıl topladım. O tarladan daha fazla ürün aldım. Bunu okuyan redaktör mektubu yayınlar ve altına da şu ilginç yanıtı yazar. Tanrı her zaman Ekim ayında hesaplaşmaz. Tanrı'nın önünde, geleceğimizde sonsuzluk var dostum. Bakın, tarlalarınızdan ürün devşiren emekçilerden ustalıkla alıkoyduğunuz emek karşılığı bağırır. Biçicilerin çığlığı orduların Rabbinin kulaklarına ulaştı der Yakup 5. bölüm 4. ayette. Yakup tanrısız zenginleri yalnızca paralarını istedikleri için değil, haksız yere kazandıkları için de kınamaktadır. Zengin olmak için fakirleri soydular. Benzetmedeki zengin adam dilencinin yemesi için bazı kırıntıların sofrasından düşmesine izin verdi. Buradaki mesaj önemlidir. O dilenci zengin adamın kapısına konmuştu. Çünkü zengin adam ondan sorumluydu. Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm 7. ayette. Zengin yoksullara egemen olur. Borç alan, borç verenin kulu olur der. Tanrı tanrısız adamı haksız yere para kazandığı ve özellikle de Tanrı'nın çocuklarını alçaltarak bunu yaptığı için kınamaktadır. Tanrı şimdi bu konuda hiçbir şey yapmayabilir. Ama gelecekte yargılayacaktır. Zenginler servetlerini altlarında bulunan insanların ellerine basarak kazanıyorlarsa o zaman Tanrı bunu yargılayacağını söyler. Bu zengin adama, holdinglere, işçi sendikalarına ve büyük kilise organizasyonlarına yapılan bir uyarıdır. Tanrı insanları para kazanma ve bu parayı harcama şekliyle yargılayacaktır. Yakup 5. bölüm 5. ayette. Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektinizler. Zenginler paralarını günah taşıyan bir davranışla harcıyorlardı. Cimri, paralar üst üste konmak için düzdür der ama çarçur eden de yuvarlamak için yuvarlaklar der. Dostum her durumda da Tanrı bu davranışların hatalı olduğunu söyler. Süleyman'ın özdeyişlerinden bir alıntı yapayım. Süleyman'ın özdeyişleri 18. bölüm 11. ayet. Zengin servetini bir kale, aşılmaz bir sur sanır der. Sonra Süleyman'ın özdeyişlerinde 28. bölüm 11. ayette şunu okuruz. Zengin kendini bilge sanır ama akıllı yoksul onun içini okur. Bu Rab İsa'nın anlatmış olduğu tanrısız iki zengin adamın resmidir. Her ikisi de bu şekilde yaşadı. Biri o anda her şeyi depolayıp yaşlandığında bunları harcamak istedi. Diğeri ise dilenci kapısında yatarken hayatını yaşıyordu. Yalnızca bu hayatı yaşamaya karar vermişseniz yaşayın. Ama Tanrı bu duruma akılsızlık der dostum. Yakup 5. bölüm 6. ayette size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz der. Doğru kişiyi suçlu çıkardınız sonra da öldürdünüz. Dünyadaki hükümetlere baktığımızda ekonomiyi manipüle eden, kötüye kullanan bir hükümet ve onu da manipüle eden bir güç mekanizması görülmektedir. Basın özgürlüğünü hep duyuyoruz ama bu onların kendi düşünceleri doğrultusunda insanların beynini yıkama özgürlüğünün ismidir. Düşünce ve inanç özgürlüğüne sahip olduğumuz söylendiği halde bugün Batı dünyasında en güçlü radyo istasyonlarında Tanrı'nın sözünü öğretmek için hafta içi bir zaman dilimini dahi kullanamazsınız. Ne kadar para verirseniz verin, bunu satmazlar. O size hiçbir direniş göstermez, size karşı koymaz. Zenginin işleri yolundaydı ve günahkarların işleri de yolundaydı. Bu durum Davut peygamberi de ilk başta oldukça rahatsız etti. Kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu, geçip gitti, yok oldu. Aradı, bulunmaz oldu, der. Ben yanlış bir şey yapsam hemen cezalandırılırım. Tanrı beni odunluğa götürür ama Babil kralı işine devam eder ve onu hiçbir şey durdurmaz dedi. Aslında Tanrı kötüyü böyle cezalandırıyor. Onları şimdi yargılamıyor ama sonları feci oluyor. Zenginler de insanlığa mutluluk taşımıyorlar. Burada imanlı olan zenginin öğrenmesi gereken bir ders bulunur. Banka hesabınız ne kadar kabarık olursa olsun. Eğer İsa Mesih hemen şimdi gelecek olsa onun kasanıza bakmasını ister misiniz? O zaten bir gün bunu yapacak. Zenginliğinizi nasıl kullandığınızın hesabını ona vereceksiniz. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 8. ayet şöyle der. Sahtekarlığı, yalanı benden uzak tut. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşen ekmeği ver yeter. Ne zengin ne de yoksul olduğum için halimden memnunum. Eğer zengin olsaydım Tanrı'yı unuturdum ve yoksul olsaydım da hırsızlık yapabilirdim. Orta halli olarak yuvarlanıp gittiğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Mesih'in gelişi bir teselli yaratıyor benim için.